hadisine yapıyoruz, tekrar ediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüzlerinden tüy alanlara, dövme yapan ve yaptıranlara, fıtratını bozanlara, yani yaratılışlarını bozanlara, bir de sırıtkan görünmek için dişlerinin arasını yontan kişilere, kimselere Allah lanet etsin diyor. Bunu duyan Esed oğullarından bir kadın, doğru Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisini anlatan İbni Mesud'un yanına geliyor. Çünkü lanetleyen Allah Resulü'dür. İbni Mesud bunu anlatıyor. Diyor ki, duyduğuma göre sen böyle böyle yapıyormuşsun. Böyle böyle böyle yapanlara lanet okuyormuş. Allah'ın ve Resulü'nün lanetlediğini ben neden lanetlemeyeyim ki diyor. Kadın diyor ki, vallahi ben iki kapak arasındakilerini okudum. Kur'an'ı diyor, kastediyor. Ama senin dediğin bu şeyi orada görmedim diyor. Diyor ki, eğer güzel okusaydın bunu görürdün. Sen demek güzel okuyamamışsın. Sen şu ayeti okumadın mı? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ. Ey Resul size neyi verdiyse onu alın, neyi yasak ettiyse ondan da kaçının diyor. Ayetin halbuki nuzul sebebi farklı. Aslında buradan çok güzel şeyler çıkarılabilir. Ayetin nuzul sebebi farklı olmasına rağmen Abdullah İbni Mesud bunu bakın nasıl delil olarak kullanıyor. Yani burada demek istiyor ki peygamber bunu söylemiştir. Dolayısıyla Allah'ın lanet ettiği bir iştir diyor bu. Kadın tabi boynunu büküyor. İbni Mesud bunu dedikten sonra. Biz şimdi burada müennes sıgasıyla da gelmiş olsa bizim şimdi burada hüküm illet üzere döner. Kuralı kaidesi gereğince bu problem kimde varsa bu lanetlenmiştir. Yani kadın olsun erkek olsun. Yüzünden tüy alanlar lanetleniyor. Dövme yapan ve yaptıranlar lanetleniyor. Dişlerin arasını efendim yontan sırıtkanlık için lanetleniyor. Fıtratını değiştirenler lanetleniyor. Bu kadın olsun erkek olsun. Burada neden kadınlara söylenmiş sorusunun cevabı ise o an bu problem onlarda olduğundan dolayıdır. Değilse aynı şeyi erkekler yaparsa onlar için caizdir, asla böyle bir şey çıkarılmaz. Hüküm illet üzere döner. Yani burada o illet, o arıza kimde varsa bu lanetlenmiştir. Bu sefer Enver abinin de sormaya çalıştığı gibi zannedersem, bu sefer bazı şeyleri biz şimdi zaruret şeyine sokmaya çalışıyoruz. Adına tabi zaruret demek için. Şimdi zarureti güzel anlamamız lazım. Zaruret ne? Ben diyor ki zaruri olarak diyor yüzümden tüy alıyorum. Neymiş zaruret? Diyor, kocam diyor beğenmiyor. Kocam beğenmiyor. Oralara geleceğim. Dinleye dinleye. Yavaş yavaş. Sen artık farklı bir şekilde sorarsın. Neyse ben anlatayım bitireyim de. İlla senin için de değil. Başka bu yönlü problemler var. Diyor ki efendime söyleyeyim. Kocam böyle istiyor. Şurayı açayım da. Oradan da dinlesinler. Kocam böyle istiyor diyor. Yani benim yüzümün, gözümün efendime söyleyeyim parlak olmasını istiyor. Kaşlarımı yontmamı istiyor. Yani bacaklarımın tüysüz olmasını falan istiyor. Yani tüy erkekte olur, kadında olur mu? Bu bendeki hormon bozukluğundan kaynaklanıyor. Dolayısıyla benim bunları almam lazım. Şimdi ses geliyor değil mi? Şimdi düşünün Allah Resulü döneminde kadınlara bu şekilde bir hitap neden dolayı söylenir ki? Yani yüzünden tüy alan kadınlar lanetleniyor. O an yüzlerinde tüy olan kadınlara bunu söylüyor. O tüy artık neden dolayı olursa olsun, tamam mı? Neden dolayı olursa olsun onu almayı yasaklıyor İslam. Şurada bir ben çıkmıştır. Öyle mi? Bende kıl vardır. Burada sadece ve sadece eğer zaruret olarak bir şey anlatacak olur isek kıl dönmesi olur. kıl dönmesi olur. İçe doğru iltihap bağlar. Yani hastalık anlamında bir şey olursa bu sefer İslam buna müsaade eder. Hastalık anlamında kıl dönmesi olur, şudur, bunlara müsaade eder. Ama sen güzel görünmek için kaşlarım ya erkek kaşı gibi. Bak şimdi tevillere bakınız. Kadın diyor ki kaşlarım diyor erkek kaşı gibi diyor. E hadis yok mu diyor? Erkeklere benzeyen kadınlara Allah lanet etsin. Bir de delil getirdiğini zannediyor. Bak bak bak. Kaşları kalınmış diye kaşlarını almak için uğraşıyor. Ya arkadaşım Allah seni böyle yaratmış. Sen bununla uğraşmayacaksın. Bacağında tüy varmış, kocası sevmiyor. Uğraşmayacaksın kardeşim. İslam bundan zaten bahsediyor. Aslında bu konuda sana yardım ediyor senin güzelliğin için. Sen biraz sabırlı olsan o ana tüyleri dökülür. Dökülmese bile önemli değil. Sen aldıkça iyice köklerini sağlamlaştırıyorsun. Bu sefer jilet kullanmaya başlıyorsun. Yani bu hitabım kadınlara bakınız. Jilet kullanmaya başlıyor. Yüzlerinde sakal çıkan kadınlar oluşuyor. Hastalık ayırt edilmesi, zaruretin güzel ayırt edilmesi lazım. Ama bir de keyfe keder güzel görünmek için yüzümüzden tüy almak, bacaklarımızı yolmak, efendime söyleyeyim, dişlerimizin arasını yontmak, bunlar hadiste anlatılan, lanetlenen işlerdendir. Sen şimdi sorunu sor bakayım. Benim anlat. Anlaşıldı değil mi? Ben zaten genel olarak anladım. Ama geçenki dersimizde de dediğimiz gibi Allah indindeki mazeretin tayini bizim seçtiklerimizde olmaz. Allah'ın seçtikleriyledir. Herkes kendine bir mazeret uydurabilir. Ama bu Allah'ın indinde mazeret mi? Bu önemli olan budur. Allah yerine karar verip onu mazeret sen mi sayıyorsun? Diyor ki ben zaruret diyor. Zaruretin hükmü iradeye bağlı olanın hilafınadır. Bak bu bir usuldür. Yazın kafanıza. Zaruretin hükmü iradeye bağlı olanın hilafınadır. Zaruretin ne olduğunu da güzel anlamak lazım. Bakın bir tane misal. Zaruret. Aklına gelen var mı? Domuz etinin yenilmesi. Nerede? Yani ölmeye yüz tutmuşsunuz. Açsınız. Ölmeye yüz tutmuşsunuz. Öleceksiniz. Size en pis hayvandan şey veriyor. Örnek veriyor. Yiyebilirsiniz diyor. Haddi aşmadan. Şimdi burada illa domuz da değildir. Hüküm illet üzere dedik ya biraz önce. Burada illa domuz değildir. En pis hayvandan bahsediyor. O an haram olan. Yani köpek bile olsa yenilebilir o an. O ölümle karşı karşıyasınız. Başka bir şey yoktur. Sizi ayakta tutacak, ölmeyecek derecede ondan yiyebilirsiniz. İşte zaruretin hükmü iradeye bağlı olanın hilafınadır. Bu budur. Affedersiniz bir pislik çukuruna düştünüz. Öyle mi? Pislik çukuruna düştünüz. Kurtaracaklar sizi. Tabii bu gırtlağınıza kadar çıkma imkanınız yok. Orada bekliyorsunuz. Namaz vakti girdi. Pislik çukurunda normalde namaz kılınır mı? Kılınmaz. Peki orada düşündünüz kurtarana kadar inşallah bekleyeyim, cem ederim, şudur budur. Bu anlamda hiçbir imkan söz konusu değil. Orada namaz kaçacak. Orada ima ile o pislik çukurunda namazını kılarsın. Kural kaide gereği. Böyle bir hadis arasan bulamazsın. Ama İslam'ın ortaya koyduğu kural gereği zaruret. Çünkü namazın terki adamı dinden çıkarır. Şirktir, küfürdür. Ama burada zaruret söz konusudur. Bak orada kılarsın bunu işte.
Peki şöyle bir soru sorulsa mütakip edecek. Ki, tamam yüzündeki kıl, tamam buna hadis var dedik.
Evet.
Bacağındakine hadis yok dese ne yapar?
Yaratılışını değiştirenlere, fıtratını değiştirenlere Allah lanet etsin diyor.
Peki şöyle bir şey denilirse, kadının fıtratında kıl yok denilirse,
yaratılışında, kim demiş kadının fıtratında kıl yoktur? Etek tıraşı niye oluyor?
O istisnai durumda. Etek tıraşının
istisna değil. Bütün kadınlarda olur bu.
Etek tıraşının dışında diyorum ama.
Başka. Bütün kadınların bacaklarında normalde tüy olur. Ala onu kıl haline çevirmeleri, sertleştirmeleri ayrı bir olay. Yoksa normalde bütün kadınlarda olur, tüy olur. Bu normal, yaratılışta bu vardır. Biz şimdi daha efendim cazip görünmek için veya koca öyle sevdiği için bu sefer iyice ağdalatmasını istiyor. Yani bu bir istek mevzusu, arz talep mevzusu. Bunlar yapılıyor. Bunlar yanlış tevillerdir. İnsanın yaratılışında kadın olsun erkek olsun. Erkeğin farklıdır kılları. Erkeğin yine kıl diyebiliriz bizim anladığımız tabirde. Kadınınkine de tüy diyebiliriz. Tüy. Çocuklarda bile var ya. Uğraşmayacaksın onunla. Uğraştıkça çoğalır. Az önceki benim soruma dönüyoruz Hasan Efendi. Allah Resulü bunu kime söylüyor? Sobaya mı söyledi? Duvarlara mı söyledi? Yüzlerinden tüy alan kadınlar derken, şimdi normal o kadın diyebilirdi ki benim yaratılışımda, fıtratımda, yüzümde kıl olmaması lazım. Dolayısıyla bu hadis de, bu söz de yersiz bir söz. Diyebilirdi bakın senin mantığında. Anladın mı olayı? Ağlamaz.
Evet.
Evet.
Ondan dolayı bir, yani dedim bir daha sorayım. Zaten ben bugün o hadiste Seyyidullah Erdoğmuş da buna bazı alimlerin fetva verdiğine dair.
Şimdi biz bu konuda fetva verenlerin varlığını yokluğunu konuşmuyoruz. Verenler var. Ama biz neyi öğrendik? Biz şimdi az sonra inşallah bundan bahsetmeye çalışacağım. İlim ehlinden faydalanma yöntemi nasıl olmalıdır? Yani şu an bizim içerisinde bulunduğumuz en ciddi problemlerin kaynağı yine ilim ehli insanlardan, ilim ehli denilen insanlardan kaynaklanıyor diyebiliriz. Bu ta ehli kitap döneminde o insanlara körü körüne tabi olunup da Allah'tan başka Rab ve ilah edinme olayında olduğu gibi aynı zamanımızda da bu gibi şeyler bilinçli veya bilinçsiz arzı endam ediyor. Mesela Tövbe suresindeki onlar hahamlarını, rahiplerini günümüz tabiriyle diyelim, onlar hocalarını, alimlerini, üstadlarını ki bu anlamdadır. Allah'tan gayrı Rabler edindiler. Ayeti hatırlıyorsunuz. Bunu tefsir eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Yani ne yaptılar da Allah'tan gayrı Rab ve ilah edindiler? Sebep ne? Onların her dediğini dinlediler. Körü körüne dinlediler. Yani öyle bir bağlılık söz konusu oldu ki helaller haram yapıldı. Bunlar kabul ettiler. Helaller haram, haramlar helal yapıldı, kabul edildi. İşte o an Allah Resulü de bunu net bir şekilde izah ediyor. Diyor ki onların her sözünü dinlediler. Helalleri haram yaptı, siz kabul etmediniz. Haramları helal yaptı, siz de kabul etmediniz bunu. İşte onları Rableştirmek, ilahlaştırmak böyle olur. Şimdi bu gösteriyor ki İlim ehlinin müsbet ve menfi anlamda, yani insanların, inananların doğru yola gelmesi, ıslah olması veya sapıtması anlamında ilim ehli denilen, hoca denilen, üstad denilen, alim denilen kişilerin, kimselerin büyük bir rolü vardır. Yani inananların sapıklığının, inanın bu anlamdaki, bu isimdeki kişilerin, kimselerin rolü çok büyüktür. Ve gerçekten, yani yaşanan olaylara baktığınızda da böyle. Senin helal dediğine bir başkası haram diyor, çakışma çatışma başlıyor. Az önce bunun küçük bir misali. İşte biri onu alim kabul ederken biri kabul etmiyor. Biri ondan faydalanırken öbürü hayır ben ondan faydalanam diyor. O ben onu ne yapacağım ki diyor. Ben onu alim kabul etmiyorum ki. Şimdi böyle bir mukaddimeden sonra ilim ehlinden faydalanma yöntemi nasıl olmalı? Buna bir değinelim. Yani madem ki bu ciddi bir arıza, gerçekten de ciddi bir arıza. Mezheplerin oluşmasında olmuş mu böyle şeyler? Tasavvufun, tarikatların, şunun bunun oluşmasında hep bu hocayım diyen, efendim ilim ehliyim diyen kişilerin, kimselerin rolü vardır. Ve buna payanda olarak da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahih olan bir hadisini delil getirmeye çalışıyorlar. Hadisi hatırlayanınız var mı? İnnemel ulema'a varasatul enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridirler. Hâzâ hadis sahih. Hadis sahih, doğru. Alimler peygamberlerin varisleridirler. Ama ne yazık ki biz her konuda olduğu gibi bu konuda da sadece yüzeysel kelimeleri dilimizde telaffuz edip geçiyoruz. Alimler peygamberin varisidir. Şeyh efendisine tabi olan aynı hadisi kullanıyor. Herhangi bir mezhep taassupçusu aynı hadisi kullanıyor. Herhangi bir alimin peşine giden aynı hadisi kullanıyor. Herkes aynı hadisi kullanıyor. Ama
hatta ayette kullanılıyor.
Ama ihtilaf içerisindeyiz. Yani herkes aynı hadisi kullanıyor ama ihtilaf içerisindeyiz. Şimdi gerçekten bu alimler mi bizim parçalanmamıza vesile oldular? Yani peygamber varisi bir insan parçalanmaya vesile olur mu? Olmaz. O zaman hadis doğru, istidlal batıl. Yani hadisten bir şeyler istinbat etme, çıkarılan anlam yanlış. Bu konuda takip edileceğin güzel uslup, önce bu hadisin, özellikle bu ifadenin geçtiği hadisi kombine okumak lazım. Siyak sibak mevzusu. Yani bazen diyorlar ya bize, sen biraz önce de anlatmıştın, cımbızla bir şeyi çekiyorsunuz, ondan sonra hüküm çıkarıyorsunuz. E kendileri de cımbızla bir şeyler çıkarıyorlar. Öncesine, ardına, sonuna bakmıyorlar. Yani ayetlerde olsun, hadislerde olsun. Siyak sibak, yani ayetin gelişi, önü arkası diyebiliriz. Bu çok önemlidir meseleyi anlamada. Şimdi biz burada öncelikle bu hadisi bir okuyalım, bakalım. Hadisin siyakı sibakıyla bize anlatılan ne? Ondan sonra üzerinde duralım. Ne anlatmak istiyor? Hadis Ebu Derda'dan geliyor. Radiyallahu anhu diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, hadisi iyi dinleyin beyler. Rahat oturun, ayaklarınızı uzatabilirsiniz. Hadisin baş tarafı, bakınız, diyor ki, her kim ilim için bir yola girerse, Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler ilim tahsil edenler için memnuniyetlerini bildirmek kastıyla kanatlarını onların üzerine indirirler. Alimler için göklerde ve yerde olanlar, hatta sudaki balıklar istiğfar ederler. Alimin abide karşı üstünlüğü, ayın sair yıldızlara karşı üstünlüğü gibidir, parlaklığı gibidir yani. Alimler peygamberlerin varisleridir. Bak, hadisin içerisinde bu kısım. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne dinar ne de dirhem bırakırlar. Onlar miras olarak sadece ilim bırakırlar. Kim bu ilmi alırsa bol bir pay almış olur. Hadise bakınız. Yani hadisin öncesi, sonrası, sonu derken hadiste anlatılan şey gayet açık ve net bir şekilde miras, Resulullah'ın bıraktığı ilmin adı. Doğru, alimler, peygamberlerin varisçileri. Peki, peygamberin bırakmış olduğu miras bir tespit edilecek. Adam tasavvufu anlatıyor, peygamber varisi dönülüyor. Peygamber, Allah Resulü tasavvuf diye bir miras bıraktı mı? Yok. Adam hikaye anlatıyor, hikayeyi anlatan hocası hakkında alimler peygamberlerin varisidir deyip onu alim olarak lanse etmeye çalışıyor. Peygamber hikaye bir miras olarak hikaye bırakmadı. Adamın zenginliğinden bahsediyor. Bu adam işte Allah dostudur, şöyle bir adam, böyle bir adam, iyi kötü bir adam olsa Allah ona o kadar verir mi diyor. Hadise bakıyoruz. Hadis dinar ve dirhem miras bırakmaz peygamberler. Yani dinarın dirhemin çok olabilir. Bu senin doğru yolda olduğun anlamına gelmez. Her neyse, peygamberler miras olarak ilim bırakırlarmış. Bunun altını çiziyoruz. Akabinde peygamberin veda haccındaki hadisini hemen bunun altına getiriyoruz. Ne dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında? Terektu fikum şey'eyni. Size iki şey bırakıyorum. Eğer buna sarılırsanız asla sapıtmazsınız. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri benim sünnetim. Neymiş bırakılan miras? Kitap ve sünnet. Kitabın ve sünnetin haricinde din adına miras diye öne sürülen bir şey olursa bu sizin sapıtmanıza sebep olacaktır. Bu yine bizim sapıtmamıza sebep olacaktır. Yani Allah Resulü 2 derken 3'e çıkarırsanız sapıtırsınız. 4'e çıkarırsanız sapıtırsınız. 5'e çıkarırsanız sapıtırsınız. Ve çıkarmış olduğunuz o şeyin peygamber tarafından miras olduğuna delil getirmediğiniz müddetçe Allah'a ve Resulüne de iftira etmiş olursunuz. Bu da şimdi inananların sorunudur. Olur mu ya diyor ya. Siz diyor edille-i şer'iye 2 diyorsunuz. Sizinle diyor anlaşılır mı? Ya arkadaş, kardeş, ey Müslüman, Resul 2 diyor. Sen nereden çıkardın diğerlerini? Nereden çıkardın? Ben 2 diyorum, Allah Resulü 2 diyor. Sen 4 diyorsun, bir şey çıkarmış. Kıyas diyorsun, icma diyorsun. 5 diyor adam, istihzan. 6 diyor, mesalihül mürsele. Daha ne edille-i şeriyeler var ha? Duymadığınız. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hatta adam diyor ki, sen 12 ilmi biliyor musun? Bilmiyor. Senden konuşulmaz ki, cahilsin diyor. Neymiş o 2 ilim? Yani bizim bildiğimiz 2 ilim var, kitap sünnet ilmi. Ha diyor, gülüyor, geçiyor. Gülünecek haline kendi gülüyor. Görüyor musunuz? Yani miras kitap ve sünnetse kardeşim, kitap ve sünnet senin her halini halledecek, her sıkıntını giderecek. Mahiyettedir, güçtedir, kalitededir. Sen bilmeyebilirsin. Sor. Sen sormasını bilmiyorsun. Sen kime sorulu sorulacağını bilmiyorsun. Sen sorduktan sonra ardından yapman gerekeni bilmiyorsun. Hulasa biz burada hadis sahihtir, doğrudur. Alimler peygamberlerin varisleridir dedik. Ardından peygamberin mirasını tespit etti. Bunun adı kitap ve sünnettir. Size iki şey bırakıyorum diyor. Teraktu fikum şeyeyni. Hazır yeri gelmiş bir parantez açarak diyoruz ki bu konuda işte reydi, kıyaslı şudur budur bunu güya delil getirmeye çalışanların öne sürdükleri bir Muaz hadisi vardır. İşte Muaz'ı Yemen'e gönderirken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sen Yemen'e gidiyorsun. Orada neyle hükmedeceksin? Diyor ki Allah'ın kitabıyla. Resul ardından diyor ki peki Allah'ın kitabında bulamazsan ne yapacaksın? Diyor peygamberin sünnetiyle. Peki diyor peygamberin sünnetinde bulamazsınsa ne yapacaksın? Reyimle içtihat ederim diyor. Muaz Allah Resulü de sırtını sıvazlıyor. Allah Resulü'nün elçisini muvaffak kılan Allah'a hamdolsun diyor. Yani onu tasdik ediyor. Güzel bir iş yapacaksın anlamında. Bütün fıkıh kitaplarının başında bu hadisi görürsünüz. Ama heyhat. Hâzâ hadis daif. Neyse bir sahih. Bitireyim sonra. Bitireyim sonra. Hadis sahih değildir. Neden sahih değildir? Açın onu nerede okuduysanız devamını niye okumuyorsunuz? Tirmizi'de açın diyor ki bunun senedinde meçhul 2 tane ravi var diyor. Humus halkından bir kişi diyor. Yani bunu zaten senet olarak tahkik edilmiştir. Nedeninin içini söylüyor. Uyumuyorsunuz. Dinleyin. Yani ilim ehli buna sahih demediği için ister istemez. Çünkü işi ehline verme mecburiyetindeyiz. Hadis ehli bu sahih değildir diyor. Ve nedeninin içini de zikrediyor. Yeri gelmişken bu hadis sahih değildir. Dolayısıyla zaten kıyas yapanların da bakıyorsunuz ki helal haram, haramı helal yaptıklarına şahit oluyorsunuz. Bugün at etinin haramlılığını eşeğe benzettiklerinden dolayı yapmışlardır. Yani birçok mesela deniz ürünlerinden karidesin, midyenin haramlılığını efendime söyleyeyim bir takım kıyaslamalarla yapmışlardır. Darimi'nin sünenindeki sahih rivayetlerde anlatıldığı gibi ilk kıyası yapan şeytandır diyor. Güneşe ve aya da diyor kıyas yoluyla tapılmıştır diyor. Başka bir yolla değildir. Onun içindir ki miras kitap ve sünnettir değerli kardeşlerim. Abdullah İbni Mesud'un yine bir rivayetinde dediği gibi ilim üçtür diyor. Kitap, sünnet ve bilmiyorum. Kitap, sünnet, bilmiyorum. Yani bilmiyorum bir ilimdir inanın ki. Bilmiyorum demek gerçekten bir ilimdir. Biliyorum der. Yanlış bir fetva verirsen sapıtırsın, başkalarının da sapıklığına sebep olursun. Bilmiyorum demek harika bir şeydir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bile kendisine soru sorulduğunda ki özellikle Kitab-ül İhtisam'da, Bukhari'de bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz, kalp bundan sorguya çekilecektir. Ayeti gereği diyor, Allah Resulü kendisine soru soruluyor, kendisine vahiy inene kadar kimse bir şey söylemiyor diyor. Yani öyle kıyaslamalarla cevap falan vermiyor. Soru soruluyor, bekliyor. Ondan sonra biraz önceki soruyu soran kimdi diyor. Bunu anlatan ravi de diyor ki kendisine Allah Resulü'nün vahiy geldiğine şahit olduk. Vahiy geldi, ondan sonra nerede bu soruyu soran dedi ve cevabını verdi. Bukhari bu anlamda bayağı rivayetler almıştır. Hulasa kardeşlerim, ilim kitap ve sünnettir. Bırakılan miras kitap ve sünnettir değerli kardeşler. Biz eğer ilim ehlinden faydalanmayı istiyor isek, öncelikle tekrarında fayda var. Alimlerin elbette ki peygamber varisi olduğuna inanırız. Bizim Allah'ın onlara tanımış olduğu bu fazileti, değeri asla inkar etmemiz mümkün değildir. Biz ilim ehlinin hata yaptığı yerde bu hata yapmıştır, bunu alamayız. Sözlerimiz başkaları tarafından sanki yanlış anlaşılıyor. Ya ne kabir insanlar bunlar. İlim ehline diyor saygısı yok bunun. Burada ilim ehlinden faydalanma yöntemi olarak problemli, arızalı bir metodunuz var sizin. İlim ehli elbette ki peygamberin varisidir. Ama ben ilim ehlinin almış olduğu mirası bana aktarırken, anlatırken benim ona saygım ve anlattığına saygım var. Diğer taraftan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müştehit içtihadında hata da eder, isabet de eder hadisi şerifi de bir vahye dayalı söz müdür? Peki bu ne demektir? Müştehit, diğer bir ifadeyle ilim ehli, alim, öyle mi? Demek ki alim hata da yapabilirmiş. İsabet de edebilirmiş bakınız. O zorlanarak, araştırarak, soruşturarak varmış olduğu bir neticede hata yapabilir. Yine Allah ona sevap yazıyor. Bu orada kasıtlı bir hata yapmıyor. Hadisin künhüne vakıf olmayabilir. Ravileri hakkında efendime söyleyeyim, adaletli olduğunu duymuştur. İçlerinden bir tanesi var ki onun cerh edildiğine dair bir malumatı yok. Yani o ravinin yaramaz birisi olduğuna dair bu muhaddisin haberi olmayabilir. Veya hadis nesk edilmiştir, bundan haberi olmayabilir. Öyle mi? Buna da misaller çok verilebilir. Müştehit bu anlamda bilmeden hataen düştüğü yanlışlar olabilir. Onun için sevap kazanır. Sen bu hadisi bile ele alıp hata da etsek sevap vardır deyip onun hata olduğunu bile bile ısrarla üzerinde durman, konuşman veya yapman sana sevap kazandırmaz, sana günah kazandırır. Neden? Çünkü sen onun hatalı olduğunu, yanlış olduğunu öğrendin. İlim ehli onun yanlış olduğunu bilseydi zaten söylemezdi. Ama o çabalamasının neticesinde varmış olduğu sonuç budur. Onun için Peygamberimiz diyor, hata edebilirler, isabet edebilirler. Onlar için iki durumda da sevap vardır. Ama bizim için birinin hatasını öğrendik mi, elbette ki o hata üzerinde ısrarla yürümemiz bize sevap kazandırmayacak. Bize asla sevap kazandırmayacaktır. Yani buradan hareketle ilim ehli insanların hata yapabileceği de Allah Resulü tarafından söyleniyor. Öyleyse bizim güzel bir edeple, adapla, samimiyetle ilim ehli dediğimiz insanlardan veya başkalarının ilim ehli gördüğü insanlardan faydalanma yöntemi olarak hemen gündeme gelmesi gereken hususlardan bir tanesi de bu anlatmış olduğunuzun delilini alabilir miyim? Ve burada kusura bakmayın diyebilirsiniz. Yani onun sırtını sıvazlayarak, hele hele kalabalık bir talebesinin bulunduğu bir yerde böyle bir soru onun bozulmasına sebep olabilir. Siz orada gayet edepli, adaplı bir şekilde mütmain olabilmek için bunun delilini alabilir miyiz? Bilindiği gibi Allah Azze ve Celle'den İbrahim Aleyhisselam bile kalbinin mütmain olabilmesi için ne yapıyor? Delil istiyor. Ya Rabbi sen ölüleri nasıl diriltirsin diyor. Ey İbrahim yoksa inanmadın mı diyor. Kıssayı hatırlarsınız Kur'an-ı Kerim'de. İbrahim yoksa inanmadın mı? İnandım ya Rabbi. Velakin kalbim mütmain olsun diyor. Allah Azze ve Celle de onun kalbinin mütmain olması için, itminan bulması için 3-4 tane kuş tutmasını, öyle mi? Kesmesini, etlerini birbirine karıştırmasını, ardından bu et parçalarını dağların başına koymasını, sesle bak sana geleceklerdir diyor. Ve bunu yapıyor, kuşlar İbrahim Aleyhisselam'ın eline geliyor. Allah ona bir delil gösteriyor. Bu neyi gösteriyor kardeşler? Delil isteyebiliriz. Makamı, mevkisi ne olursa olsun insanın kalbi mütmain olabilmesi için delil ister. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bedevi geliyor veya herhangi bir insan geliyor, yeri geliyor, yolsuz, yordamsız bir şekilde peygamberin yakasına yapışabiliyor. Bu senden mi, Allah'tan mı diyor. Yemin et diyor. Gerçekten seni Allah peygamber olarak mı gönderdi diyor. Allah Resulü kızmıyor bakınız. Evet. Yerlerin ve göklerin yaratıcısı adına yemin ederim ki beni Allah peygamber olarak gönderdi. Peki sen neyle geldin diyor. Senin elçin bize namazdan bahsetti. Evet 5 vakit namaz farz kıldı diyor Allah. Yemin verdiriyor. Allah Resulü teker teker usanmadan, üşenmeden o adamın isteklerini yerine getiriyor. Yeter ki mütmain olsun diye. Yani neyi anlatmak istiyoruz? Makamı, mevkisi ne olursa olsun delil isteyebiliriz kardeşim. Delil isteyebiliriz. Allahu Azze ve Celle قُلْ هَاتُ بُرْحَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Eğer davanızda sadık iseniz delil getirin diyor Bakara suresinde. O adam da buna kızmaması lazım. Hatta buna sevinmesi lazım. Bilinçli ve şuurlu birilerini yetiştiriyoruz. Benden delil istemeyen bir insan benim sapıklığıma bile neden olabilir biliyor musunuz? Yarın bir gün benim sapıklığıma sebep olur. Benim hatalarımı ben ancak bu sayede düzeltebilirim. Ben abur cubur konuşmam. Benim talebelerim sürekli benden delil isteyen kimseler ise böyle alıştırmışsam ben ister istemez önümde efendim ezbere de bilsem yerini numarasını hazırlamışım. Öyle mi? Yani bu benim de hayrıma olan bir şeydir. Dolayısıyla delil istememiz gerekir. Yani diyemeyiz bir takım cahil insanlar gibi öyle. Her şeye de delil mi olur? Ya dinse bunun adı din ise el yevme ekmeltu lekum dinekum. Dininizi tamamladım diyor. Bu din tamamsa öyle mi? Bunun delili var demektir. Bunu sen bilmiyorsun, başkası bilebilir. Sen yeter ki yani bilmiyorum de, ben bunu başkasına da sorarım. Ama bize düşen ilim ehlinden faydalanırken ondan delil isteyeceğiz. Onun dağarcığı ile senin dağarcığın bir değildir. Onun Kur'an'a sünnete vukufiyeti ile senin bir değildir. O nasih-i mensuhu senden iyi bilir. Muhkem-i müteşabihi senden iyi bilir. O senin vakıf olmadığın hadislere vakıf olabilir. Bu onu körü körüne dinle. Her söylediğini al anlamına gelmez. Onun dağarcığı geniştir. O dağarcığından çıkar sana verir, gösterir. Onun için ilim ehline sor diyor. Ardından da az önceki okuduğumuz ayeti kerime gereği delil göstermesi gerekir. Eğer doğruysanız bana ilim ile haber verin. Bu da başka bir ayet. En'am suresinde. Eğer sadıksanız, doğruysanız bana ilimle haber verin. Yani verdiğiniz o haber bir ilme dayansın. Ezbere olmasın. Yine En'am suresinde bir ayette ki, bu anlattıklarınıza karşılık yanınızda bize çıkarıp göstereceğiniz bir ilim var mı? Siz sadece zanna tabi oluyorsunuz. Ve siz sadece saçmalıyorsunuz. Bu ne demek biliyor musunuz beyler? Birileri bir şeyler anlatır veya sen bir şeyler anlatırsın. Bu anlattıklarına karşıya göstereceğin bir delil var mı? Bir ilim var mı? Yok. Yoksa sen saçmalıyorsun. Bu bir zandır zan. Zannetmek saçmalamak demektir. Bunu söyleyen Allah Azze ve Celle'dir. Ve sakın şeytan seni aldatmasın. O ilim ehlidir canım. O bilmiyor da sen mi biliyorsun? Olabilir, onun bilmediği bir husus olabilir. Dürtün şu uyuyanlara. Ayakların uzak dedik de uyu demedik. Toplan güzel otur bakayım. Yani bu adamın kitapları çok, bu adamın efendime söyleyeyim ilmi geniş deyip her söylediği yutulmaz. Hata edebilir. Az önce söyledik kardeşim. Adamın peygamber devrine yakınlığı her şeyi biliyor anlamına da gelmez. Yani bunları neden anlatıyoruz? Bunlar sanki bir ayrıcalıkmış gibi cahil toplum tarafından anlatılmaya çalışıyor. Olur mu diyor ya, ta ne zamanlar yaşamış bu adam. Ne zaman yaşarsa yaşasın. Kur'an ve sünnet her zaman her yerde taptazedir. Bu adam ne zaman yaşarsa yaşasın. O adam o zaman da hata edebilir. Yeni bir adam isabetli bir şeyler de söyleyebilir. Burada bize düşen delil sormak kardeşim. Allah Resulü döneminde Ömer'den peygambere daha yakın, onun devrine, yaşadığı günlere daha yakın birisi mi vardı? El cevap, hayır. Ama buna rağmen kapı çalma meselesini her zaman anlatırız, biliyorsunuz. Kapısı vuruluyor tak tak tak tak. Ebu Musa el-Eş'ari tarafından 3 sefer kapısı vuruluyor, geriye dönüyor. Ömer onunla sözleşmiş. Bakıyor ki gelmedi, gidip yakalıyor. Kızıyor ona. Hani seninle sözleşmiştik. Neden gelmedin diye. Geldim ey Emir el-Müminin. Selam verdim, kapıyı vurdum. İçeride de sesler duymama rağmen geriye döndüm diyor. Adama bak diyor ya. Hem de içeride sesler duyuyorsun, geriye dönüyorsun. Ama diyor Allah Resulü bize öğretti ki kapıyı 3 sefer vur. Açmazlarsa geri dönün içeride ses duysanız ha dahi. Ev halidir diyor. Ve Ömer'in taaccüp ederek bu hadisi ben duymadım diyor. Bunu bana ispat et. Canını yakarım yoksa diyor. Götürüyor Ensar'dan bir cemaatin yanına. Benimle beraber bu hadisi bilen, duyan var mı diyor. Hatta gülenler oluyor. Diyor ki ey Ömer, bunu bizim çocuklarımız dahi biliyor bu hadisi. Ömer orada ne diyor? Sübhanallah diyor. Demek ki benim çarşıda pazardaki ticaretim Allah'ın Resulünden bu hadisi öğrenmeme mani olmuş. Bunu niye anlattık şimdi? Yusuf, niye anlattık bunu? Makamı mevkisi ne olursa olsun. Resulullah'a yakınlığı ne kadar efendim kısa olursa olsun, insandır, hata edebilir. Hata edebilir. Bilmeyebilir. Duymayabilir. Ömer'in karşısına bir kadın çıkıyor. Ömer diyor ki Resulullah döneminde benim bildiğim şu kadar mehirden fazla verilmez. Bundan sonra kimse diyor bu mehrin dışına çıkmayacak. Emir el-Mü'minin olduğu dönemde. Kadının bir tanesi çıkıyor. Ey diyor müminlerin emri diyor. Sen şu ayeti okumadın mı diyor. Kadınlara kantar kantar mehir de vermiş olsanız sakın onlardan geriye bir şey almayın. Sen bu ayeti okumadın mı diyor. Ömer apışıp kalıyor bizim argo tabirle. Ya diyor bugün herkes Ömer'den daha alim ya diyor. Ve haber veriyor, isteyen istediği kadar karşılıklı anlaşırlar. İsteyen istediği kadar mehir verebilir. Ama mehirin en hayırlısı kolay olanıdır. Yani bu bir iki misalle insanın makamı mevkisi ne olursa olsun peygamber dönemine yakınlığı ne kadar yakın olursa olsun, insandır, hata yapabilir kardeşim. Bunlar asla bizi aldatmamalıdır. Yani iş dönüyor, dolaşıyor, gelip şu noktada duruyor kardeşim. Kim olursa olsun, ayette dediği gibi, onlar ki sözü dinlerler ama güzeline tabi olurlar. İşte onlar Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir. Ve onlar aklı selim sahipleridir. Beyler, bu ayetin üzerinde ciddi anlamda durunuz bakınız. Gelin hep beraber duranın bakın. Onlar ki sözü dinlerler, söz dinlenir kardeşim. Bir, onlar ki sözü dinlerler, söz dinlenecek kardeşim. Anlatan kim olursa olsun, anlattığı ne olursa olsun, isterse batıl olsun, söz dinlenecek kardeşim. Dinle bakalım adam ne diyor. Yani onu dinlersinse konuştuğunun ne anlama geldiğini, neyi konuştuğunu bilirsin. Kardeşimizin dediği gibi sana da konuşma fırsatı tanısın. Bak ben seni dinledim kardeşim. Şimdi sen beni dinle. Onlar ki sözü dinlerler. Ardından ifadeye bakın. Ve o dinlenen, o konuşlanan sözün güzeline tabi olurlar. Güzeline tabi olurlar. Hemen bu araya Allah Resulü'nün bir hadisini sokuşturuyoruz. İnnel hayrel hadisi kitabullah ve hayrel hedi hediyü Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. En hayırlı söz Allah'ın kitabı, en güzel yol Muhammed'in yoludur. Yani güzel söz, yol, metot, menheç, Kur'an ve sünnet vahye dayalı olan. Sözü dinlerler, güzeline tabi olurlar. Olurlar. İşte onlar Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir. İşte böyle yapanlar doğru yolu yakalarlar. Doğru yolda olanların metodu, menheci budur. İnsanları dinleme adabına, edebine sahiptirler, saygılıdırlar. Ardından da güzelini alırlar. Bunlar doğru yolu bulan kimselerdir. Ve onlar aklı selim sahibi, yani akıllı insanların yapacağı şey budur. Basiretli insanların yapacağı şey budur. Anlattığı davasına delil getiremeyenler, delil gösteremeyenler, bence kendilerini doktora göstersinler. Bu da güzel bir ifade. Söyleyeni kim olursa olsun, anlattığı davasına delil gösteremeyenler kendilerini doktora göstersinler. Ulan arkadaşım din diyorsun, anlatıyorsun. Nerede geçiyor? Sapıtırsın kardeşim. Sapıtırız. Çoluğunu çocuğunu saptırırsın. Ve burada sana deliller çerçevesinde bak bir şeyler anlatılıyor. Bunlar ayet ve hadisler daha güzel anlaşılması açısından konunun dışına çıkmadan sana bir şeyler söylüyorum. Ama kitabın sünnetin dışında olan şeyler değildir. İlim ehlinden faydalanma yöntemi budur kardeşim. İlim ehlinden ancak böyle faydalanabiliriz. Yani sohbetin girişinde de dediğimiz gibi zaten ilim ehli yüzünden, ilim ehli denilen, alim denilen kişiler, kimseler yüzünden değil mi böyleyiz? Kavgamız, gürültümüz bundan dolayı değil mi? Yani inananlar arasındaki problemler alimler, hocalar, ilim ehli insanlar, kişiler, kimseler yüzündendir. Ve burada yine hatırlayacağınız bir hadis, Allah Resulü kumlar üzerine bir çizgi çizdiğinde "Hâzâ sırâtı müstakîm" bu benim dost doğru yolum yanlarına çizgi çiziyor ve orada ne diyordu? Bu yolların her birinin başında kavşağında bir şeytan oturuyor. Bize gelin. Doğru biziz diye. Yani şeytanlık yapılıyor. Herkes bize gelin doğru biziz diyorsa, doğru bir delil göstermiyorsa bu şeytanlıktır bu hadis-i şerife göre. Din adına yapılan bir aksiliktir, şeytanlıktır Allah korusun.
Doğru da bir tane ise.
Doğru bir tanedir. Biz defalarca Fatiha suresinde İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in ihdinas sıratal müstakim. Yanlış yeri okuduk. İhdinas sıratal müstakim diyoruz. Ne demek? Bizi dosdoğru yollara ilet değil, bizi dosdoğru bir yola ilet kardeşim. Bir yol var. Bir yoldan bahsediyor. Tek bir yol var. Adam yolu bölüyor. Yolun şeritleri diyor. Yolun yok bilmem nesi diyor. Yok hep akli, mantıklı tevillerle şey yapıyor, seni aldatmaya çalışıyor. Yani şeytanın ta başta yaptığı gibi. Ya sen bu ağaçtan niye yemiyorsun? Yani bu ağaçtan sana neden yasaklandı biliyor musun? Yani yersen ebedi olursun diye şudur budur bir de yemin ederek kandırıyor. Yani hakkı batıla bulayarak seni kandırıyor. Bu şeytanın metodudur kardeşim. Doğru yol bir tanedir. Adam diyor ki hedef diyor Erciyes'se diyor ya sen diyor buradan git diyor biz öbür taraftan o öbür taraftan neticede diyor Erciyes'te buluşacağız. Kardeşim biz Erciyes'e çıkmıyoruz biz din yaşayacağız. Biz Erciyes'e mi gidiyoruz? Yani gayemiz Erciyes'e çıkmazsa senin o dediğin doğru. Ama biz Erciyes'e çıkmayacağız. Öbürü de diyor ki, ya diyor bir binayı yapan diyor işçilerin diyor şeyine benzer diyor. Birisi tuğlacı diyor, birisi diyor efendim sıvacı, birisi diyor fayansçı, birisi elektrikçi. Mezhepleri, meşrepleri güya buna benzetiyor. Kardeşim biz bina mı yapıyoruz? Biz bina mı yapıyoruz? Akli bir izah yapıyorsun. Şimdi Bir Müslümanın akidesi sağlam olması lazım. Ameli de, ahlakı da sağlam olması lazım. Sen akideyi efendim sıvacılara benzetiyorsun. Ameli elektrikçilere benzetiyorsun. Ahlakı da sucuya benzetiyorsun. Ayrı ayrı. Ama bunların hepsi bir Müslümanda olması gerekir. Sen akli bir şeyler söylüyorsun ama bu olmaz. Ve biz bina yapmıyoruz kardeşim. Biz İslam'ı yaşıyoruz. İslam'ı yaşamak için kurallar bellidir. O kurallara uygun İslam yaşanacaktır. Biz sırat-ı mustakimde yürüyoruz. Sırat-ı mustakimin farklı farklı çizgileri, şeritleri yok. Bunu nereden çıkardın? Bir tane yolumuz var. Sen o yoldan, ben bu yoldan, sen o yamaçtan, ben bu yamaçtan değil. Peygamber hangi yoldan gitti? Allah'ı nasıl razı etti? Onun etrafındaki insanlar Allah'ı nasıl razı etti? Çünkü razı olduğuna inanıyoruz. Öyle mi? Ayet var. Radiyallahu anhum ve radu anh. Onlar Rablerinden razı olmuşlardır. Allah da onlardan razı olmuştur. Allah'ın razı olduğu bu insanlar ki başlarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptılar? Hangi yoldan yürüdüler? Metotları neydi? Menheşleri neydi? Tabi oldukları şey neydi? El cevap vahiydi kardeşim. Onlar vahyin dışına çıkmadılar. Onun için biz, dersimiz bugün de kısa olsun, biz taklitten uzak duracağız. Biz körü körüne taklitten uzak duracağız. Hatta taklit ile ittibayı da birbirine karıştırmayacağız. Allahu Azze ve Celle'nin işi ehline verin, yani birisinin hadise sahih veya gayr sahih dediğinde o sözü dinlememizin adı taklit değildir. Bazen bunu da karıştırıyor. Diyor ki El-Albani'nin sahih dediğine diyor sen sahih demiyor musun? Olur mu? Ben işi ehline vereceğim. El-Albani bir hadisin sahihliği, gayri sahihliği hususunda yine Kur'an'ın ve sünnetin ortaya koyduğu kurallar çerçevesinde hareket ediyor. İşi ehline ver diyen Allah Azze ve Celle'dir. Ben onun için işi ehline götürüyorum. Bunun adı taklit değildir. Bunun adı ittibadır. Yani söyleyeni ve yapanı kim olursa olsun sana bir delil gösteriyorsa onu alırsın. Bunun adı ittibadır. Söyleyeni ve yapanı kim olursa olsun sen onun delilini bilmeden körü körüne ona yapışıyorsan işte bunun adı da taklittir. Körü körüne taklittir. Yasak olan budur, haram olan budur. Yasak olan budur, haram olan budur. Özellikle bugün güya peşinden gittikleri, kendisini taklit ettikleri, mezhebini taklit ettikleri insanların sözlerine bakın ki öteden beri dilimizde tüy bitti bunları söyleye söyleye. O insanlar bizi taklit etmeyin diyor. Ne beni? Ahmed İbni Hanbel'in sözüdür. Diyor ki ne beni? Ne Evzai, ne Şafii, ne Maliki, ne Ebu Hanife'yi taklit etmeyin diyor. Siz de onların aldıkları yerden alın. İmamlar bizi taklit etmeyin diyor. Vatandaş diyor ki yani mutlaka bir mezhebi taklit edeceksin diyor. Etmezsen diyor olmaz. Din yaşanmaz. Ya arkadaşım senin imamın bunu söylüyor bir kere. Senin imamın bunu söylüyor. O da edebilir. Kendisi ettiğinde ne yapıyor? Dönüyor. Mesela bu hadis bana diyor şu ana kadar illeti ayan olmayan bir hadisti. Bunun şurada şöyle şöyle bir problemi var. Bu hadis efendim zayıftır diyor. Bunu çok yapıyor. Ve bu onun şerefini artırıyor. Yani insanlar diyemez ki El-Albani inadına böyle bir şey yapmış diyemez. Der ki El-Albani hatalı olduğu zaman döner geriye. Bu bir erdemliktir kardeşim. El-Albani de yapar. Bütün ilim ehli insanı yapar bunu. Hiç kimse dört dörtlük değildir. Ve herkes de hata yapmıştır kardeşim. Onların hatasını diğeriyle, yani onun hatasını diğeriyle, diğerinin hatasını bir başkasıyla bulabiliyorsun. Bu da Allahu Azze ve Celle'nin kendisi en iyi bilir, şöyle bir mesajına benziyor. Hiçbir ilim ehli tek başına bu davada yetkili, etkili olamaz. Hepsi birbirini tamamlayandır. Yani bir çiçekle bahar gelmez. Hepsini birden kabul edin. Onun bilmediğini öbüründe bulursunuz. Onun bilmediğini öbüründe. Şeyh El-Albani az önce savunan, değerinden, kıymetinden bahseden bizler, diğer taraftan namazın terki hususunda hata etmiştir. Diyebiliyor muyuz bunu? Nereden diyoruz bunu? El-Albani'den daha mı alim olduğumuzdan? Yok. Onun ayarındaki başka alimlere bakıyorsunuz. Ve metodumuz, menhecimiz belli. Kim delil getirirse biz ona kabul ederiz. Onun delillerine bakıyoruz. Delilden ziyade tevil, yanlış istidlaller, diğer Ahmet İbni Hanbel'e bakıyorsunuz ki delil getiriyor. Açık ve net bir şekilde delil getiriyor. Kabul edilecek yeri bellidir kardeşim.
Buraya biraz irdeleyelim mesela.
İrdeleyebiliriz nasıl isterseniz.
Namazın terki konusundaki delil
neydi? El Albani'nin namazı konusundaki El Albani'nin delili, açın kitabını. Bakın o kitap bende var. Açın. Uzunca bir hadisin içerisinden bir cümle. Allahu Azze ve Celle'nin şefaat, yani kendisinin özellikle, işte melekler şefaat etti, peygamberler şefaat etti, müminler şefaat etti. Şefaat etmedik bir Erhamur Rahim'in kaldı diyor. Kendisinden bahsediyor. Ve Allahu Azze ve Celle diyor ki, cehennemden bir iki avuç insan çıkardı diyor. Bunlar diyor, hiçbir hayrı ve hiçbir ameli olmayan insanlardı diyor. Onları çıkarıyor. Bunlar işte bilmem ne nehrinde yıkanıp şöyle şöyle olduktan sonra tabii bunlar cennete girecekler. Burada şeyh bunun altını çiziyor. Diyor ki bakınız, burada hiçbir ameli, hiçbir hayrı olmayan insanları çıkardı orada. Açın. Kitabın başında zaten diyor ki, kitabın ana konusunu teşkil eden hadis diyor. Bir tane hadis zaten getiriyor. Bunun üzerinde istinbat yapıyor. Buradan onu çıkarıyor. Ona verilecek bir sürü reddiye var. El Albani de olsa. Tabii başkalarından öğrendiğimiz reddiyeler. Birincisi, hiçbir hayrı ve hiçbir ameli olmayan o insanlar kim? Nerede yaşamış? Kulaklarının dibinde, kulakları patlayacağına, patlarcasına ezan sesini duyup namazı kılmayanlar mı? Kim onlar? Onlar kim? Kim onlar? Onlar kim? Bilmiyorsan sana bir tane hadis, acizane, ilmim olmayarak bile okuduğum bir hadiste oradakilerden belki diyebileceğimiz, al sana bir hadis. Sıla hadisi hatırlarsanız, diyor ki öyle bir zaman gelir ki diyor, diyor elbisenin nakışı nasıl eskir, silinir, İslam'da öylece silinir. Kur'an'dan hiçbir şey kalmaz diyor. İslam'dan hiçbir şey kalmaz. Sadece diyor bir takım pirifani insanlar, ki bunlar da sadece ve sadece la ilahe illallah'ı duymuş. Başka hiçbir şey bilmiyorlar. Namaz yok, zekat yok. Hiçbir şeyleri yok. Bu söz onları cennete sokar diyor. Tabi hayret ediyor bir tanesi. Diyor ki namaz, zekat yok. Bu söz sadece nasıl onları cennete sokar? Evet, bu sözün onlara faydası olur diyor. Şimdi bizden bile bunu delil getiren insanlar var, biliyor musunuz, namazın terkinin küfür olmadığına. Halbuki bu hadis neyi anlatıyor? Bu hadis cehaletin mazeret olduğunu anlatıyor. Bu hadis namazın, zekatın, orucun olmadığı, bilinmediği bir dönemde adam sadece la ilahe illallah'ı duymuş, öyle mi? Başka bir şey bilmiyor. Hadis bunu anlatıyor. Bu adamın hiçbir ameli olmasa da o söz ona fayda verir işte, bakınız. Hiçbir ameli olmayan. Olabilir bakın bu. Ondan sonra adam geliyor, ya Resulallah ben savaşayım da mı İslam'a gireyim? Yoksa İslam'a girdikten sonra mı savaşayım? İslam'a gir diyor ondan sonra. Adam la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Bu adam namaz falan bile kılmadan hemen öldürülüyor. Şehit oluyor daha doğrusu. Allah Resulü bu adamın kurtuluşundan bahsediyor, öyle mi? Az amel işledi ama çok şey kazandı diyor. Bu adamın da namazını yazıyordur. Şimdi sen bunu, namazın terki küfür olmaz, bak burada adam namaz kılmadan bile şehit diyor Allah Resulü. Böyle bir istidlal batıldır arkadaşım ya. Namaz vakti gelmedi ki o adam namaz kılsın. O adam neyle mükellefse o an onu yaptı. Onun için öyle bir hadis getirip, efendime söyleyeyim, ihtimalli manalar içeren bir hadisle tek bir şey istinbat batıldır. Hatta bu konuda da kural vardır. İzâ ceal ihtimal batalal istidlal. Hiçbir hayrı olmayanlar, hiçbir ameli olmayanlar derken kim bunlar? Belki de dağda, bayırda hiçbir hayırdan, amelden haberi olmayan insanlar. Öyle mi? Yoksa bile bile namazın terkini, şirk küfür olduğunu okuya okuya terk eden insanlar nasıl söyleyebilirsin sen? Kaldı ki bu hadis az önce dediğimiz gibi ihtimalli manalar sergiliyor. Bundan bir şey istinbat edemezsin. Koy bunu kenara. Allahu alem oradaki insanların kim olduğu. Sen bu ümmetten namazın terkinin şirk ve küfür olduğu kendisine defalarca anlatıldığı halde sen kılmayanlar hakkındaki verilen söze bak. Anlatılan hadise bak. Hadisler açık ve net, sen ne yapacaksın? Kapalı, ihtimalli manalar sergileyen hadisleri sen niye kurcalıyorsun? Bunlardan sen bir şey çıkaramazsın. Açık ve net deliller vardır. Getirdiği delil bu hikmetin. Delil bu. O ayrı. O da yine tadil-i erkandan bahsediyor. Onu da delil getirmeye çalışanlar var. He. Şimdi hadis yine bir bakıyorsunuz ki hayır, Şeyh el-Albani'nin kitabının baş tarafında zaten kendi söylüyor. Kitabın ana temasını oluşturan hadis bu. Uzunca bir hadis. Oradan zaten şey yapıyor. Onları güya destek getiriyor. Şimdi o hadisi şerifi de açın. Ebu Davud'da da geliyor. Hadis tadil-i erkandan bahsediyor. Allah kullarına beş vakit namazı farz kılmıştır. Her kim bu namazın vakitlerine, bak, vakitlerine, huşusuna, rukusuna, secdelerine riayet ederek kılarsa, Allah'ın ona bir ahdi vardır, günahlarını bağışlaması için. وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ Kim de böyle yapmazsa, وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ yerine, kim de bu beş vakit namazı kılmazsa, sen bunu sokuşturamazsın kardeşim. Kim de bu beş vakit namazı kılmazsa, Allah dilerse affeder, dilerse cezalandırır. Burada böyle bir ifade yok. Orada وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ Yani kim böyle yapmazsa, nasıl yapmazsa, vav atıftır kardeşim. Bir öncekilerini, yani kim de bu namazın tadili erkanına riayet ederek kılmazsa, namazındaki noksanlığından dolayı Allah onu isterse cezalandırır, isterse affeder. Sen burada namazı ister terk ederse Allah dilerse affeder, dilerse affeder. Hayır kardeşim. Diğer hadisleri ne yapacağız? Men terekes salate fakat kefere. Men terekes salate fakat eşreke. Bunları ne yapacağız? Munibine ileyhi vettekuhu ve akimus salate ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönelin, ondan korkun, namazınızı kılın ve müşriklerden olmayın. Bu ayeti tefsir eden Allah Resulü'nün net bir ifadesi, her kim ki namazı kılmazsa müşriktir. Onlarla bizim aramızdaki ahd namazdır. Kim bu namazı kılmazsa kafirdir. Diğer bir rivayette müşriktir. Daha ne desin arkadaşım? Bunlar açıktır, nettir. Ama bizim bu topluma sırtlarını sıvazlayarak söyleyeceğimiz şunlar olmalıdır. Siz bunları bilmiyordunuz. Kardeşim, bunlardan haberiniz yoktu. Bunları size anlatmamışlar. Gerek korkmuşlar. Gerek efendim bu anlamda malumatları yok. Her ne şekilde olursa olsun bu gerçekler bizim gözümüzden gizli kalmış, anlatılmamış. Ama şu an baktınız ki bunlar var. Araştırın, soruşturun değerli kardeşlerim. Namazınızı kılın. Namaz dinin direğidir diyen siz değil misiniz? He? Duydunuz mu bunu? Evet, duyduk. Peki sana sorayım ben. Dinin altından direği çekersek ne olur? Söyle. Yıkılır değil mi? Dini yıkık adam. Dini yıkık adam. Ne demek bu? Yıkık dinli, yani yıkılmış bir dinden ne hayır gelir? Onun için yani kendimizin bile söylediği sözün anlamını, manasını, içeriğini bilmiyoruz ya. Hani biz bu kolaylığı, biz bu güzelliği anlatabiliriz onlara. Tabi İslam bize bunu böyle bir musamahayı tanıdığı için. Cehalet hani mazerettir ya. Bilmiyor bu insanlar. Öğretmemiz lazım. Sadece iki kelimenin evet faydası anlatılır. İki kelimenin nutkuyla bu işin olmayacağı anlatılır. Böyle sadece la ilahe illallah diyen cennete girer. Bunun güzel anlaşılması anlatılır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen cennete girer. Bu sadece kelimelerden ibaret değil kardeşim. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah de. Peki Kur'an'ı kabul etmezsen cennete girebilir misin? Hadi hatırın için Kur'an'ı kabul ettik. Hadisleri inkar ediyorum. Cennete girebilir misin? Bütün iman esaslarını kabul edip de kadere imanda problemin olsa, kadere imanı inkar etsen gidebilir misin? Giremezsin. Onun için meseleler güzel anlaşılması lazım kardeşim. Yani nereden söz açıldı? İlim ehlidir. bir şey söyler, hata edebilir. Diğeri isabetli olabilir ama hatasını, isabetini biz herhalde nereden anlayacağız? Kitaba ve sünnete bakarak. Bizim için en güzel, bu konudaki en aydınlatıcı delil yine Nisa suresindeki 59. ayet. Ey iman edenler! Bakın, iman edenlere sesleniyor Rabbimiz. Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin. Ve sizden olan ulul emre de. Aranızda bir mevzuda ihtilafa düşerseniz, hangi mevzuda? Herhalde odayı ne renk boyayacağız? Herhalde bu konuda değildir. Ne renk araba alacağız? Herhalde bu konuda değildir. Dini konulardadır. Bu bellidir yani. Eğer aranızda dini hususlarda bir nizanız olursa, Allah'a ahiret gününe inancınız varsa, فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولُ, o konuyu Allah'a ve Resulüne götürün. Bu sizin için hem hayırlı hem de netice itibariyle güzel olan bir şeydir. Öyleyse son söz olarak diyoruz ki, her kim hayırlı bir netice istiyorsa, kitaba ve sünnete başvursun. Her kim hayırlı bir sonuç elde etmek istiyorsa, kitaba sünnete başvursun. Her kim sağlıklı bir din yaşamak istiyorsa, kitaba sünnete başvursun. Her kim Allah'ı razı etmek istiyorsa, Allah'ın kendisinden razı olacağı indirdiği vahye tabi olsun. Çünkü اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا. Rabbinizden size indirilene uyun. Onun dışındakileri dost edinip onlara uymayın. Siz ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Allah'ın indirdiğine uyacağız. Allah'ın indirdiği de bellidir. وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ, kitap ve hikmettir. Allahu Azze ve Celle bizlere hakkı hak bilen, ona ittiba eden kullarından olmamızı nasip eylesin. Ve yine Allahu Azze ve Celle bize batılı batıl görüp ondan uzak duran kullarından olmamızı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Konuyla alakalı anlayamadığınız veya benim tarafından anlatamadığım bir yer varsa tekrar üzerinde durabiliriz değerli kardeşlerim. İbn-i Kesir değil mi?